Ayrım 9.
Bu arada hakim, hakim, fehim, müstakim ve emin, metin, mekin olmalıdır denilmiş. Yargıcın üzüntülü, aç, uykusuz ve sinirli olduğu anlarda hüküm vermemesi gerektiği belirtilmiştir. Madde 1792 ve 1812. Bunların bir yasada yer almaları üzerinde düşünülmeye değer bir konudur. Kısaca demek istiyoruz ki, adaletin temeli yargıç güvencesi ise yargıcın vicdanı da sanığın güvencesidir. Suçlu kim ve kamuoyunun tepkisi, heyecanı ve öfkesi ne olursa olsun, yargıç bunlardan asla etkilenmeyecektir. Çünkü yargıçların adalet dağıttığı söylenir. Oysa onlar mensup oldukları toplumsal sınıfı, aldıkları terbiyeyi, tutkularını yansıtan, kendi adalet anlayışlarını ifade ederler, diyen yazara, hak verdirtecek her davranış adaleti yıkar. Özellikle kamuoyunun ilgilendiği bir davada yargıç tüm tutkularını dizginleyecek, tevazu içinde hukuk bilincini yönettiği bir mantık ve sağduyu ile, Brennus'ların, Ahmet Cevdet Paşaların yanında değil, Mithat Paşaların, daha doğrusu Hakk'ın yanında yer alacaktır. Yargıç unutmayacaktır ki kuşku sanık lehinedir. Suçsuzluk karinesinden her sapış toplumun bireylerine yönelmiş ve nerede duracağı bilinmeyen bir tehdittir. Yazımızı bu konuda Otto Abetz, Dr. Petit, Mori Popert, Ben Barka gibi ünlü davaların avukatı R. Floriot'un sözleriyle bitirmek istiyoruz. Eğer dosyadaki bir öğe sizi kuşkulandırıyor, kaygılandırıyor, gerçeğe ulaşmaktan alıkoyuyorsa, bir sözcükle az da olsa kuşku içindeyseniz, sanığı aklamakta duraksamayınız. Bir suçluyu özgürlüğüne kavuşturmak, bir suçsuzu cezalandırmaktan 100 kere daha iyidir. Kamuoyunun ne önemi var? Kimsenin sizden hesap sormaya hakkı yoktur. Vicdanınız başka. Yasalar ve Yargıçlar. Yargıtay Dergisi 1996 sayfa 213-219. Önce yargıç kimdir ve neden bağımsız olmalıdır sorularını yanıtlayalım. Yargıç insanlık tarihinin başından bu yana hemen her dönemde adalet dağıtırken sürgüt bir güç, otorite olmuştur. Doğa ötesi metafizik dönemde mistik, dinsel teolojik dönemde tanrısal, bilimsel pozitif dönemde laik bir güçtür yargıç. O yüzden bütün siyasal iktidarlar bu gücü ya elde tutmuşlar ya da ele geçirmek istemişlerdir. Unutmayalım ki yakın çağlara dek toplumun başındakiler aynı zamanda yargıçtılar. Bu karanlık dönemler erkler ayrılığı ilkesinin benimsenmesiyle birlikte artık geride kalmıştır. Çünkü ne zaman yargıya politika girmişse adalet orada kirlenmiştir, kirletilmiştir. Öyleyse yapılacak ilk iş bütün öznelere, güçlere karşı yargıyı, yargıcı bağımsız kılmaktır. Yargıç yalnızca yasama yürütme karşısında değil, toplumdaki ve düzendeki bütün özneler ve güçler karşısında da bağımsız, her türlü doğrudan, dolaylı etkiden, baskıdan uzak olmalıdır. Olmalıdır ki yansız olarak karar verebilsin. Profesör Eckenberger'e göre yargıç bağımsızlığının 5 görüntüsü vardır. Yargıcın yansızlığı, yargıcın devlet karşısında bağımsızlığı, yargıcın özerkliği, düşünsel bağımsızlığı, toplum karşısında yargıcın özgürlüğü, kendine karşı yargıcın bağımsızlığı. Görülüyor ki yargıç bağımsızlığı, yargıcın yürüttüğü etkinliğin işin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bir kast ayrıcalığı değildir. Temel amaç da yargıcın karar verirken yansızlığını ve beyin özgürlüğünü sağlamaktır. Ancak bu yansızlık, yargıçlık yeterliliğinin yalnızca bir yüzüdür. Doğru değiş nesnelliktir, objektiftir. Nesnel mantıkla davranabilme yeteneğidir, yeterliliğidir. Burada anahtar kavramın nesnellik bağlamında yargıçlık ve yargılama yeterliliği olduğunda kuşku yoktur. Eğer yargı görevini yürüten biri bu yeterliliğe sahip değilse, yargılama ve adalet tehlikede demektir. Kurulan yargı hüküm kuşkulu olacak, saygınlığını yitirecektir. O nedenle bu yazıda ve yasama ve yürütme karşısında bağımsızlığı sağlayan düzenlemelere değil, yalnızca nesnellik ve sonuçlarına değinilecektir. Nedir yargıcın nesnel mantıkla davranma ilkesi? Şimdi de bundan söz edelim. Yargıç her türlü etkiden arınmış olmalı. Herkes için geçerli bir mantıkla konuya yaklaşabilmelidir. Yaşamanın nesnel istenci somut olaylarda ancak böylelikle gerçekleşebilir. Zira yargıç somut olay karşısında hukukun ne dediğini söyleme yetkisini kullanırken başkalarına ve kendisine karşı yabancı kalabilmelidir. Her yargılamada bir hukuksal ihlal dolayısıyla uyuşmazlık söz konusudur. Bu uyuşmazlığı ise o uyuşmazlıkla doğrudan ya da dolaylı ilgili olanlar çözemezler. Sadece başkaları çözebilirler. Buna öğretide yabancı, uzak ya da üçüncü olmaklık denilmekte. Yargıcın yanlarüstü olması istenmektedir. Bu doğru bir saptamadır. Çünkü nesnellik felsefe sözcüklerinde de birey üstü, birey dışı, özneden bağımsız, herkes için genel geçerlik kazanmış gerçeklik yargı olarak tanımlanır. Görülüyor ki nesnel mantıkla davranmanın iki yüzü vardır. Birincisi yanlara göre yargıcın durumu, yansızlık, ikincisi kendine karşı göre yargıcın durumu, kişisellikten arınmışlık. Yansızlık ilkesi herkesin yasa önünde eşitliğini sağlar. Yargılamada işbirliği kolektiflik ilkesine karşın, başkaları karşısında yargıç yansız olmalı. Yasa karşısında herkesin eşitliği sağlanmalıdır. O nedenle kimse kendi davasının yargıcı olamaz. Yargılama yasalarında yargıcın yasaklılık ve ret nedenlerine bu kaygılarla yer verilir. Kişisellikten arınmışlık ise yasa herkes için eşit uygulanır, kuralının hem nedeni hem de sonucudur. Zira adalet terazisindeki tartı aynı kalmalıdır. Yargıç ise bizzat kendine karşı yansız, kayıtsız kalabilmeli, kendini, benini bütünüyle elemelidir. Beninin elenmesi olayını yargılamada gerçekleştiremeyen bir yargıç, yargılama yeterliliğinden yoksundur. Ülkemizde yansızlık kuralı ve kavramı üzerinde çok durulmuştur. Ancak kişisellikten arınmışlık kavramı üzerinde pek durulmamıştır. Kuşkusuz nesnelliğin olabildiğince arı duru gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Çünkü yargıç da bir canlıdır, insandır. Her insan gibi değer yargıları, duygu ve tutkuları vardır. Yargıyı hükmü hem mantık ve hem de psikolojik bir süreçte hazırlayan yargıcın duygusuz bir makine olduğu ileri sürülemez. O hem yargılar hem de duyumsar. Ancak bu gerçeğe karşın yargıç, yargıçlık yeterliliğini kazanabilmek için yargılama sırasında ortalama hüküm verme yeteneğini aşmalı. Bütün duygularını ve kişisel görüşlerini, düşüncelerini, inançlarını kökten kazımalı, silmelidir. Augusto'nun sözünü ettiği kalp kararlarından uzak durmak, dostluk, düşmanlık duygularından arınmak her yargıcın ödevidir. Zekanın doğru sonuçlara ulaşabilmesi, tutkuların düzgünlüğüne bağlıdır. Douglas: Kuşkusuz yargıcın kendini bütünüyle dışlaması, özerk ve kendine karşı bağımsız olması yargıcın öz niteliğine, yapısına bağlıdır. Mecellede yargıcın bilimsel niteliğinden, madde 1739, ayırt etme gücünden, madde 1794 ve ayrıca niteliklerinden, nefse egemen olacak denli akıllı, bilge, hakim, anlayışlı, kavrayışlı, fehim, doğrudan ayrılmaz, müstakim, güvenilir, emin, vekarlı ve ağırbaşlı, mekin, sağlam, metin olmasından söz edilmesi bu açıdan çok anlamlıdır. Madde 1792. Yargısal kararın psikolojik sürecinde ön yargılı, inatçı, hasta, yorgun ve benzeri düşünce ve etkenlerin yeri olmamalıdır. Nasıl ki bir sarkacın yeterliliği hızlı gitmesinde değil düzgün gitmesinde ise, yargıcın doğruluğu da nesnel ve hukukta uygun karar vermesinde yatar. Yargıç sanıktan, kamuoyundan, çevreden, toplumsal katmanlardan, siyasal karar ve kanılardan etkilenmemelidir. Genelleştirici, içgüdüsel gelişmeci, öznel, coşkulu ve benzeri kararlardan kaçınmalı, bunlara eşit uzaklıkta olmalı. Kişisel izlenimlerden ve yorumlardan çok, çağcıl bilim ve mantığa göre karar vermelidir. İçe bakış yöntemiyle, yani kendisini sanıkların yakınlarının yanlarının yerine koyarak varılan yargılar düşseldir ve yanlıştır. Bu nedenlerle de tehlikelidir. Kişisel görüşlerini yargısına yansıtan bir yargıç, yukarıdaki nitelikleri taşıyan bir yargıç değildir. Çünkü o toplum adına değil, kendisi ya da yanlar için karar vermiş ve öz görevinden uzaklaşmış bir yargıçtır. Yargıcın uzlaşması toplu yargı, yargılamada derece çokluğu. Yargıcın duruşmada tartışılmamış özel bilgilerine dayanarak karar vermemesi, yargıcın kararları nedeniyle dokunulmazlığı ve en sonunda da yasallık ilkesi yargıcın nesnelliğini sağlayan kurumlardır. Özellikle yasallık ilkesi bu konuda temel işleve sahiptir. Özgürlükçü demokrasinin vazgeçilmez öğesidir. Yargıç her şeyden önce yazılı hukuka göre karar verir. Eski yargı kararları bile onun için yalnızca bir düşüncedir. Yazılı hukuk yargıcı zorlar. Yargıç yazılı hukukun yasanın üzerinde olamaz. Yargıçlar anayasaya, yasaya ve hukuka uygun düşen vicdani kanunlarına göre karar verirler. Anayasa madde 138 taksim 1. Kendilerinden menkul ve müdevver kanılara göre değil, çünkü yargılama kişisel kaygıların ve görüşlerle ideolojilerin doyum yeri değil, halk adına yasanın uygulanmasıdır. Hukuk düzeninde halk adına egemenliğin kullanılmasının bir yansımasıdır. Yazılı hukuk söz gelimi bir yasa, yargıcın hukuk anlayışına uymayabilir. Ancak yargıç onu uygulamak zorundadır. Bir yargıç hukukçu bir yurttaş olarak yazılı hukuku, yani olan hukuku, olması gereken hukuk açısından bir bilimsel çalışmada elbette her yönüyle ele alabilir, eleştirebilir. Eleştirmelidir de, bu onun hukuka, insanlığa ve topluma karşı yerine getirmesi gereken sıradan bir ödevdir. Çünkü her hukukçu gibi yargıçla 24 saat yargılama yapmaz. Ama o kendine ve herkese karşı sorumlu ve sorumlu bir bireydir. Bu yüzden de hem bir düşünme üreticisi, müçtehit, hem de bir toplum önderi ve yol göstericisi, mürşit, hem de bir hukuk savaşçısıdır, mücahididir. Bunun doğal sonucu da şudur: söz konusu eleştiri ödevini yerine getirmek ne kahramanlıktır ne de yüreklilik. Görevi yerine getirmekten kaçılamaz ki bu bir kahramanlık, yüreklilik olsun. Ancak yargılama yaparken yazılı hukuku, örneğin bir yasayı iyidir, kötüdür diye yargı kararında eleştiremez, uygulamaktan kaçınamaz. Çünkü yargılama yürürlükteki yasalara göre ve yürürlükteki yasaları uygulamak için yapılır. Olması gereken hukuku uygulamak için değil. Sokrates'ten beri bilinen bu gerçek binlerce kez vurgulanmıştır. Yargıcın görevi, der Sokrates, adaleti lütfetmek değil, herkesin hakkını vermek, kendi keyfine göre değil, yasalara uyarak hüküm kurmaktır. Montaigne de aynı kanıdadır. Yasalara yasa oldukları için saygı gösterilir, doğru oldukları için değil. Eğer tersi yapılırsa ilkin yorum kuralları çiğnenmiş olur. Çünkü yorum bahanesiyle olandan olması gerekene ulaşılamaz. Bu mantık dışıdır. Yargıç yorum yaparken bir kişi değil bir kurumdur. Yazılı bir metni yorum kurallarına göre algılamak ve uygulamak zorundadır. Zoraki yorum ya da normu örselemek, yorum yetkisinin çarpıtılmasıdır, kötüye kullanılmasıdır. Yargıç metne titreyen ellerle yaklaşmalı, metne bağlı kalmalı, onun nesnel iradesine yalnızca metin içindeki sözcüklere amaca göre anlam vererek ulaşmalıdır. Bu da sözcükler darlaştırılarak ya da genişletilerek yapılabilir. Ancak yorum bahanesiyle metin revizyona tabi tutulamaz. Yapılırsa bir ahlak sorunuyla karşı karşıya gelinmiş olur. İkinci olarak, ülkeyi ya da kimi zayıf toplum katmanlarını kurtarma, kollama bahanesiyle ve yasaları adil kılarak uygulama gibi kişisel kaygılarla, ideolojilerle, inançlarla yazılı hukuku dışlama girişimleri, erkler ayrılığı ilkesinde temellenen özgürlükçü demokrasiye ters düşer. Çünkü yargıçlar yasalara göre sadece hüküm kurarlar ama asla hükümet etmezler. Edemezler, ederlerse politik kişisel kaygılarla, inançlarla hüküm kurarlarsa, orada artık parlamenter rejimden, erkler ayrılığından, demokrasiden ve hukuka bağlı devletten değil, yargıçlar hükümetinden, yani dikastokrasiden söz edilir. Yargıçlar hükümeti deyişi de yargılama yetkisini bu türden kaygılarla kullanan parlamenterler nedeniyle 1741'de ilk kez Saint Germain tarafından Fransa'da ortaya atılmıştır. O yüzden yargı yetkisini kullanırken bağımsızlık bahanesiyle hükümet etmekten, yargıçlar hükümeti noktasına gelmekten özenle kaçınılmalıdır. Üçüncü olarak, buna benzer kaygılarla yazılı hukuku yargı kararında eleştirmek bile erkler arası saygıya ve erkler aykırılığı ilkesine aykırıdır. Böyle bir gerekçenin yargılanmasına izin verilemez. Çünkü bu tür bir gerekçe yetki aşımı nedeniyle sakattır. Nitekim iğreti tutkulardan esinlenmiş, yasanın korkunç sonuçlarından, yazılı hukukun ölçüsüz istisna getirdiğinden söz eden mahkeme kararlarının kesin yargıya dönüşmesine Fransız Yargıtayı izin vermemiştir. Yine Fransız Yargıtayı, ticari kiralarla ilgili yasayı uygulamakla birlikte eleştiren yargı kararını aynı gerekçeyle bozmuştur. Bu bozma kararı elbette yerindedir. Yukarıda da belirtildiği üzere yazılı hukuku uygulamakla yükümlü bir yargıcın yargılama dışındaki düşünsel etkinliklerde olan yürürlükteki yazılı hukuku, olması gereken hukuka göre değerlendirmesi, gerektiğinde onu eleştirmesi nedenli ödevi ise bu yargı kararında bunu yapması, yansızlığını ve yargıçlık yeterliliğini gölgeleyici bir tutumdur. Böyle bir davranış yargılama ve adaleti kirletir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Özetle, nesnel mantıkla davranan bir yargıç, hem yansızdır ve hem de kişisellikten arınmış bir yargıçtır. Her yargıcın da böyle olması zorunludur. Düşünsel ve psikolojik olarak bunu beceremeyenlerin yargıçlık yapmaya hakları yoktur. Çünkü onlar daha işin başında ön yargıyla doldurdukları bir beyne ve vicdana sahiptirler. Böyle bir beyin ve vicdan ise yargıçlık yapmak için çok yaşlı ve çok hastadır. Diyesim şudur, Türk hukukçusu ve özellikle yargıcı, yargılamanın ve yargı kararlarının kişisel ideolojilere, kaygılara, görüşlere, inançlara araç kılınmasına engel olmalıdır. Yüzeysel değil, derin hukukun yürek vuruşlarını, karar ve içtihatlarının her sözcüğünde duyumsamalıdır. Çağın değerleri ve ruhuyla ancak böylelikle denk düşülebilir. Hukuk ve adalet sevdası her meslektaşın içinde yer alması gereken soylu bir kavgadır bu. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Nazım Hikmet. Ceza adaletinde bunalım ve adil yargılama açısından ceza yargılaması diyalektiğinin kurulması. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 14 Kasım 1985 tarihinde yapılan konuşma. 1. Giriş. A. Evrensel boyutlu adalet bunalımı. Uluslararası boyutlu bir özdeyiş vardır. Latince'de Justitia Fundamentum Regnorum, Arapça'da El Adlu Esasül Mülk, Türkçe'de adalet mülkün temelidir ama adalete bir türlü ulaşamıyoruz. Gerçekten barışın, kardeşliğin, güvenliğin ve bütün uygar erdemlerin temeli olan adalet tüm dünyada bunalım geçirmektedir. Nerede yargı makinesinin gıcırtıları korkunçlaşırsa orada bir adalet bunalımı ve dolayısıyla mülk toplum bunalımı var demektir. Günümüzde suç patlaması ve suçluluk meydan okuyor. Örgütlü suç türü karşısındayız. 1951'de Albert Camus tasarlamalı ve kusursuz mantık cinayetleri çağında yaşadığımızı, camilerin artık aşk özrüne sığınan dünkü silahsız, acemi çocuklar olmaktan çıkıp olgunluk dönemini yaşadıklarını, 1958'de Robert Badinter hiçbir ülkede adalete inanç ve saygının kalmadığını, yakınmaların bitmediğini söylüyorlardı. Bugün de durum değişmemiştir. Tanı açık, ceza hukuku çıkmazdadır ve günümüzde trajik ceza hukukundan söz edilmesi rastlantı değildir. Pound'un deyimiyle hukukun toplumsallaşma dediğimiz 5. çağını yaşamamıza karşın cezai hukuki uyuşmazlıklar çoğalıyor. Yargıyla ilgisi olmayan kimse yok gibidir. İnsanların yaşamı yeni bulunan ve tutunan bir sözcükle adeta yargısallaşıyor, adlileşiyor. İçimizden birileri hukuka karşı direniyor ve bu direnenlerin sayısı her gün artıyor. Durmamacasına üretilen uyuşmazlıklar hukukun hastalıklı yanı olduğuna göre tanı yine açık. Hukuk barış için yetersiz kalmıştır. Bu çıkmazdan, yetersizlikten, kısaca bunalımdan en çok payını alan ülkelerden biri de kuşkusuz Türkiye'mizdir. B. Atatürk'ün hukuk devrimi ve amacı. Biz Türk hukukçularının yükleri ise daha da ağır. Hem bu evrensel boyutlu bunalımı aşmak hem de hukuk devriminin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Türk hukuku devrimi batılı laik değerlere dayalı yasaları toplum düzeyinde indirmeyi değil, tersine toplumu ve yasaların çizdikleri ideal toplum tablosu düzeyine çıkarmayı amaçlamıştır. Toplumu bilinçlendirme parolası yasaya doğrudur. Oysa batıda toplumla yasa aynı çizgide olduklarından, toplumsal gereksinmelerin bir tür tutanağı olan yasa yayınlandığı gün yetersizleşmeye başlar. Orada parola yasanın ötesine, yani topluma doğrudur. O yüzden 1 Kasım 1925'te Atatürk, hukuk devriminin yeni hukuk ilkelerini alfabesinden okumaya başlayan yeni hukuk kuşağıyla başarılacağını söylüyordu. Şimdi burada bu ödevi Türk hukukçusunun nedenle başarabildiğini ilgi alanım olan ceza adaleti sınırları içerisinde irdelemek istiyorum. Atatürk'e çok şey borçlanan kuşak olarak bu hesaplaşmayı yaparken başarılardan değil, eleştirel bir yaklaşımla kusurlardan söz edeceğim. Çünkü başarıların düzeltilecek yanı yoktur ama kusurlarımızı bilirsek düzeltebiliriz. Omlet yapmak için yumurtaları kırmak gerek. Eleştiri vücuttaki ağrı gibidir. Sağlığa ulaşmak için arızayı ortaya çıkarır. Churchill. Burada karşılaştığımız ilk gözlem şudur. Batılı yasaları almak 2500 yıllık bir hukuk birikiminin yalnızca meyvelerini toplamak demektir. Ağacın asıl kök ve gövdesi orada kalmıştır. Unutmayalım ki hukuk doğa varlığı değil kültür varlığıdır. Eğer devrimi ana kaynakla beslemezsek Atatürk'ün haraseti fikriye dediği kültürel aşıyı gerçekleştirmek olanaksızlaşacak, hukukumuz köksüzleşecek, çoraklaşacaktır. Bunu aşmanın biricik yolu ise çağdaş hukuk bilimiyle, felsefesiyle iç içe olmaktır. Şimdi bu açıdan sırasıyla çağdaş ceza hukuku ve ceza yargılama hukukunun temellerine ve nasıl olmaları gerektiğine eğilmek istiyorum. O zaman hangi eylem ve boylamda olduğunu saptamak kolaylaşacaktır. 2. Ceza hukukunun insancıllaşması. A. Korunan değerler. 18. yüzyıl idealist, 19. yüzyıl pozitivist felsefe çağıydı. Yüzyılımız ise uzlaşma, sentez, kokteyl ve değerler çağıdır. Doğa değerleri yok ederken insan sarsıntısız bir toplum yaşamı için yeni değerler üretmektedir. İşte ceza hukuku toplumlara ve dönemlere göre değişen bu değerlerin bekçisi ve bu nedenle de uygarlığın aynasıdır. Öyleyse duyarlı bir yasa koyucunun ilk ödevi bu konuda biricik kaynağı oluşturan toplumdaki titreşimleri yoklayarak durmamacasına yiten ve ortaya çıkan bu değerleri zamanında saptamak ve hiyerarşik konuma göre hukuki yaptırımlarla korumaktır. Ceza hukukunda yasallık ilkesinden vazgeçilemez. O pozitif hukuk bir başka deyişle olguları, davranışları normatif olarak düzenleyen kurallar bağlamı olmak zorundadır. O yüzden suçu yaratan bu davranış normudur. Davranış normu yoksa suç, suç ve suçlu yoksa toplumun tepkisi yoktur. Suç toplumun gelişmesiyle genelde artmıştır ama kimi suçlarda yetip gitmiştir. Görülüyor ki ceza normu toplumsal bir normdur. Toplumsal normun bulunmadığı bir toplum düşünülemez. Toplumsal norm, gözlemlediği olgu, davranış ile bundan oluşturduğu somut değerlendirme arasında bir bağdır. Bu bağ norm gereğince vardır.